Herkese merhaba, ben Başak Tilkin'i. Şimdi vitamin giller sitemiz için birinci homeopati podcastimizi başlatıyorum. Bugün sevgili homeopat Serdar Büyüközer'le birlikteyiz. Serdar Bey ile homeopati hakkında bizi takip edenlerden gelen pek çok soruya cevap bulacağımızı düşünüyoruz bu podcastlerde. Serdar Bey, şimdi ben 8 senedir homeopatiyi kullanıyorum. Çocuklarımda da kullandım, ailemde de. Alopatik ilaçlardan farklı yan etkileri var bunların ya da yan etkileri yok. Nasıl bir homeopatiyi nasıl kullanabiliriz diye pek çok arkadaşlarım da bana soruyor. Size bir homeopati sormak istiyorum ama ilk önce sanırım modern tıpla geleneksel tıp farkını açıklamak iyi olacak diye düşünüyorum. Bu konuda biraz bize açıklama yapabilir misiniz?
Modern tıbbın tarihi çok yeni. Neredeyse 70 yıl. Yani antibiyotiklerin ve aşıların keşfiyle modern tıp bütün tedavileri tıp fakültelerinde yetişmiş doktorların verdiği kimyasal ilaçların eline bıraktı. Halbuki bundan çok daha eski bir fitoterapi geleneği var. Bitkilerden yapılan ilaçlarla iyileştirme geleneği var. Ayurveda var Hindistan'da. Asya'da Çin'de geleneksel Çin tıbbı var. Bu tıp sistemlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Hiçbir zaman semptomatik tedavi yapılmıyor. Vücutta neyin rayından çıktığına bakılıyor ve vücudun tamamı düzeltilmeye gayret ediliyor. Geleneksel tıpta beden, zihin ve ruh bir bütündür. Klasik tıp ise beden ve zihni ayırır. Mesela duygusal bir şikayetiniz varsa psikoloğa ya da psikoterapiste veya psikiyatriste yönlendirirsiniz. Mideniz ağrıyorsa gastroenteroloğa yönlendirirsiniz. Halbuki geleneksel tıpta bir tane geleneksel tıp uzmanı, terapist vardır ve o terapist dengesizliğin ne olduğunu saptar ve düzeltir. Kullandığı metot neyse, Ayurveda ise Ayurveda, geleneksel Çin tıbbı ise geleneksel Çin tıbbı, akupunktur ise akupunktur, homeopati ise homeopati. En büyük fark bu. İkinci fark, klasik tıp insan vücudunu bir makine gibi. Yani senin bozulan eskiyen parçanı ben değiştireyim, tamamen rayından çıktıysa onu cerrahi yöntemle keseyim, alayım. Takabiliyorsam yerine yenisini takayım, takamıyorsam sen hayatına onsuz devam et. Yani beden bir makinedir ve ben bunu tamir ederim diye bakıyor. Hatta bu o kadar dilimize yansımış ki İngilizce'de mesela doktor kelimesi yoktur. Doktor kelimesinin karşılığı physician'dır. Fakat physician aslında fizikçi demektir. Yani sanki beden canlı değildir, makinedir ve makinenin dilinden de bir makine uzmanı, makinist anlar, bir fizikçi anlar diyor. Bu dile bile yerleşmiş vaziyet.
Evet evet, zaten bu şekilde de doktorlar uzmanlaşıyor dediğiniz gibi. Yani her makinenin parçasına uygun bir doktor uzmanlık alanına.
Evet. Halbuki beden canlı ve değişken bir organizmadır. Bakın ben geçenlerde şöyle bir deneme yaptım. Deniz suyunu burnunuza çektiğiniz zaman burnunuz çok rahat açılır, doğru mu? Yani hepiniz yüzerken denemişsinizdir bunu.
Evet, evet.
Eğer onu bir şişeye doldurup eve getirdiğinizde deniz suyunu, 2 gün beklediğinizde aynı etkiyi yapmıyor o deniz suyu. O suyu denizden kopardığınızda şişenin içindeki 1 litre su artık deniz suyu olmuyor.
Aa, çok ilginç.
Aynı şey laboratuvara verdiğiniz kan örneği için de geçerli. Yani o kan damlası sizin vücudunuzun içinde canınızın bir parçasıyken taşıdığı bilgi başka bir şey. Onu bir mikroskop lambanın üzerine damlatıp, yani şırıngayla çekip sonra mikroskop lambanın üzerine damlatıp laboratuvara verdiğinizde o başka bir şey. Evet, onun içindeki az yuvarları, ak yuvarları, işte demiri, kalsiyumu vesaire sayıyorsunuz. Ama artık o kan damlası siz değilsiniz. O vücudunuzun dışında bir kan damlası. Damarların içinde dolaşırkenki halinden farklı bir enerjisi, farklı bir temsili var. Modern tıpla geleneksel tıbbın arasındaki en büyük mental fark, en büyük düşünce farkı bu. Klasik tıpta ilaçlar hastalıkla savaşmak için kullanılır. Yani hastalıkla vücut savaşmaz, doktorun verdiği ilaç savaşır.
Evet.
Kanınızda bir mikrop saptarlar veya akciğerinizde veya boğazınızda bir mikrop saptarlar. O mikrop için laboratuvarda kültür kabında, petri kabında bir antibiyogram yaparlar. Yani birden fazla antibiyotiğin hangisinin o mikrobu öldürdüğüne bakarlar. Sonra size o antibiyotiği verdiklerinde o antibiyotik vücudunuzda o bakteriyi öldürür. Ama sizin kendi canlılığınız, kendi ruhunuz o bakteriyi öldürmek için bir şey yapmamıştır klasik tıbbın bakış açısına göre. Yani verilen antibiyotiktir o mikrobu öldüren. Oysa ki geleneksel tıpta size bir tedavi uygulandığında, bu akupunktur olabilir, yani hiçbir ilaç alınmamış olabilir veya size işte bir takım bitkiler verilmiş olabilir veya homeopatik bir ilaç verilmiş olabilir. O mikropları öldürmek için harekete geçen şey sizin kendi canlılığınızdır, kendi yaşam gücünüzdür. Hastalıkla size verilen ilaç değil, siz savaşırsınız. İlaç sizin o savaşı yürütebilmeniz için gereken bozulan dengeyi düzeltir.
Evet, aslında hani böyle ilaçların arkasında da farklı anlamlar var biliyorsunuz ticari olarak. Yani bir ürüne bizi bağlayıp belki ömür boyu bizi rahatlık adına hani maddi anlamda bizim üzerimizden de kazanç sağlamak olabiliyor. Ama homeopatlarda böyle bir kaygı görmüyoruz. İlaçlar çok ucuz ve kullanıldığında etkisi de oluyor. Ama bunu anlamak için sanırım ilk önce bu modern tıpla homeopati farkını birazcık anlamak gerekiyor, değil mi? Bu konuyu biraz açar mısınız bize?
Ona gelmeden önce iki maddem daha var. Geleneksel tıpla klasik tıbbı karşılaştırmak
Öyle
için.
mi? Tamam. Onları da dinlemek istiyorum. Merak
Şimdi
ettim.
klasik tıp hastalığı yönetmeye öncelik verir. Yani eskiden koruyucu hekimlik denen hekimlik daha önemliydi. Bu hekimlik dalı hala var. Yani koruyucu hekimlik uzmanlığı hala var. Ama ne kadar
Evet.
sık karşımıza çıkıyor? Yani bir doktor bize kartvizitini verdiğinde ne zaman üzerinde koruyucu hekim yazıyor? Böyle bir dal neredeyse kalmadı. Bizim sağlığımızı korumayı anlatan çok az doktor var. Yani doğru şeyleri yemeyi anlatan, yanlış şeyleri yapmamayı anlatan doktor sayısı bir elin parmakları kadar az şu an. Fakat işte şu olursa şunu kullan, bu olursa bunu kullan diyen doktor sayısı ve ilaç firması sayısı çok fazla. Oysa geleneksel tıp hastalığı değil, sağlığı yönetmeye öncelik verir. Ve
Evet.
şimdi en önemli farka geliyorum. Klasik tıp sadece sonuçlarla uğraşır. Geleneksel tıp ise sebebi yok eder. Yani mesela birisi sık sık grip oluyorsa doktora gittiğinde doktor ona yaşadığı gripin şiddetine bağlı olarak ya işte antihistaminik ilaçlar verecektir. Hani burnu falan daha az aksın, daha az öksürsün diye. Bu kişi bir ay sonra bir daha grip olduğunda yine aynı tedaviyi yapacaktır. Ve kişi bu tedavinin ardından gribe daha az yakalanan biri haline gelmeyecektir. Oysa geleneksel tıp birini grip tedavisine maruz bıraktığı zaman o kişi giderek daha az grip olur ve yakalandığı gripleri daha hafif atlatır ve bir süre sonra artık grip olmayacaktır o kişi. Çünkü gribe olan yatkınlığı azalır.
Evet.
Dolayısıyla geleneksel tıp ile klasik tıp arasındaki en büyük fark budur.
Evet, aslında bu da pek hani büyük firmaların hoşlanmayacağı bir şey.
Evet, şimdi
Yani
tabii
dünya dışında pek kabul edilmiyor bunlar biliyorsunuz. O yüzden hani belki homeopati birazcık arka planda kaldı olabilir.
şimdi ilaç şirketlerinin ilaç satmak istemelerinde bir gariplik yok. Yani şöyle yok. Şirketler kar amacıyla kuruldukları için en karlı buldukları işleri yapacaklardır. Ama bu bizim işimize her zaman gelmeyebilir. Çünkü sonuçta biz aslında ilaç kullanmadan yaşamak istiyoruz. Burada sağlığını korumak isteyen kişiye farkındalığını artırma görevi düşüyor. Yani araştırmasını tam yapıp, doğru kaynaklardan yapıp, doğru doktorlardan bilgi alıp hastalıkları nasıl yakalanmadan durdurabilir veya yakalandığında nasıl hafif atlatabilir, nasıl doğru şekilde atlatabilir? Bu araştırmayı yapmak maalesef bizim üzerimizde.
Herkes kendisinin doktoru olacak bir yere kadar.
Bir yere kadar, bir yere kadar. Herkes her hastalığı tabii ki tedavi edemez ama kendimizi korumayı öğrenme yükümlülüğü bize ait. Çünkü biz korumazsak başkası korumayacak, o kesin.
O zaman bu iki maddeyi de dinledikten sonra şimdi modern tıpla homeopati farkını biraz bize anlatır mısınız? Yani homeopatinin yaklaşımı ne? Neye göre bize burada değişik şeyler öneriyor? Çünkü o modern tıpta da ilaç var, homeopatide de ilaç var. Bunlar nasıl
Evet.
oluyor aradaki farkları?
En çılgınca fark şu, nasıl yani dedirsen. Klasik tıpta hastalık belirtilerini zayıflatan ilaçlar kullanılır. Yani mesela başımız ağrıyorsa bize ağrı kesici verilir. Homeopatide ise hastalık belirtilerini kuvvetlendiren ilaçlar kullanılır. Yani başımız ağrıyorsa baş ağrısını daha da artıran ilaç verir homeopat.
Büyük bir tezat aslında.
Bayağı
Peki
büyük bir
neden
tezat.
böyle
Nasıl
oluyor?
yani dedirten bir
Peki
tezat?
nasıl işliyor? Yani nasıl işliyor? Başımız daha mı çok ağrıyor homeopatik ilaç
Başımız
alınca?
daha çok ağrımıyor ama verilen ilaç gerçekten de baş ağrısını azaltan değil artıran bir ilaç. Bunun nasıl işe yaradığını, neden işe yaradığını sohbetimiz ilerleyen bölümlerinde daha kapsamlı olarak ele alacağım. Fakat şimdi konuyu dağıtmamak adına ben hani farkları konuşmaya devam etmek istiyorum.
Tamam.
İkinci fark, klasik tıpta ilaçlar hayvanlarda doku parçalarında ve laboratuvar koşullarında, mikroskop altında ve en son olarak da hasta insanlarda denenir. Homeopatide ise biz kullanacağımız ilaçları sadece ve sadece sağlıklı insanlarda test ederiz. Yani doku parçalarında, organ parçalarında, Hayvanlarda deney tüplerinde ilaç testi yapmayız. İlacımızın etkisini mutlaka sağlıklı insanlarda test ederiz. Bunun da nedeni
Evet.
şudur. Biraz önce bahsettiğimiz bütüncül anlayıştan dolayı. Yani damarın dışına çıkan birkaç damla kan artık siz değilsiniz. Siz bir bütünsünüz ve bir bütün olarak değerlendirilmek zorundasınız. Bir ilacın etkisi de hasta bir insanda ölçülemez. Ancak sağlıklı bir insanda ölçülebilir. Çünkü ben hasta bir insana bir ilaç verdiğimde onun göstereceği reaksiyonu ne kadarı onun hastalığından dolayıdır, ne kadarı kendisinden dolayıdır bunu ayırt edemem. Ancak sağlıklı bir insanda bir ilacı verdiğimde ilacın gerçek etkilerini başka hiçbir faktör araya girmeden ölçebilirim. Ve ilacın etkilerini bu şekilde sağlıklı insanlarda öğrendikten sonra artık onu hasta insanlarda nasıl kullanacağımı bilirim, nerelerde kullanacağımı bilirim. Bunun da mekanizmasını sohbetimizin biraz ilerisinde göreceğiz. Şimdi yine ben fark konusuna geri dönmek istiyorum. Hastalıkla mücadele sadece bölgesel belirtileri yok etmektir klasik tıpta. Yani benim midem ağrıyorsa klasik tıp doktoru bana sadece mide ilacı verir. Ama ben işte birine kızdığım için midem bu hale geldiyse ama bunu doktora ben söylememişsem nadiren bunu bana sorar ve nadiren bir sakinleştirici verir. Buna karşılık bir homeopat size o semptomun niye çıktığını mutlaka soracaktır. Ve sadece bölgesel belirtileri yok eden değil, kişinin o sırada gösterdiği bütün belirtileri yok eden bir ilaç verecek. Örneğin sadece mide şikayetiyle homeopata gelmiş olan hastaya homeopat deri şikayetlerini, terleme şikayetlerini, adetlerini, ağrılarını da soracak ve aynı anda bunlara da iyi gelecek olan ilacı bulacak şekilde tedaviyi planlayacaktır.
Evet, yani burada homeopati ve modern tıp farkını işliyoruz. Ama yani modern tıp gerçekten bir işe yarıyor mu sizin bu görüşünüze göre? Onun da iyi yaptığı bazı şeyler olmalı. Yani hangi alanlarda peki modern tıp bu konularda ağır basıyor? İyi tarafları da var sonuçta modern tıbın.
Modern tıbbın en iyi olduğu nokta kaza ve yaralanmalarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğu durumlarda modern tıp harikalar yaratıyor. Düştünüz, omzunuz kırıldı, oraya platin çivi çakılacak. Bu ameliyat kaçınılmaz. Oraya en iyi platin çiviyi modern tıbbın cerrahları yerleştirebiliyor.
Yani sizin söylediğiniz kaza anında ölümcül anlarda ölüm olmaması için kurtarıcı oluyor modern tıp, değil mi?
Evet. Mesela bir kalp krizi geçiriyorsunuz. İlk anda yapılması gerekenleri en iyi klasik tıp yapıyor. Yani homeopati de çaresiz değil ama yani bir kalp krizi geçirmek üzereyseniz, hani semptomlar bunu gösteriyorsa bir homeopati aramaktansa derhal bir hastanenin acil servisine gitmek daha doğru.
Evet. Öte yandan böyle hani ufak tefek kazalarda kullanılan homeopatik ilaçlar da var. Onları zaten hani genellikle insanlar merak ediyorlar. Anneler hani çocukları düştüğünde, çarptığında ne verebiliriz diye, ama onları da sanırım siz bize güzel bir şekilde açıklayacaksınız ileriki zamanlarda. Şimdi peki modern tıp hani iyi bu işi çok yapıyor. Yetersiz kaldığı taraflar neresi modern tıbın?
Mesela modern tıp bir hastalığı düzeltmek için aynı anda birden fazla ilacı sıklıkla kullanabiliyor. Hatta ve hatta bazen bir ilacı başka bir ilacın yan etkisini önlemek için kullanıyor. Yani size mesela bir ağrı kesici veriyor. Ağrı kesici mideye vurmasın diye mideyi koruyan başka bir ilaç veriyor. Sonra mideyi koruyan ilaç kabız yapmasın diye başka bir ilaç daha veriyor. Halbuki homeopatide bir defada sadece bir ilaç kullanılır. Yani gösterdiğiniz bütün şikayetler için bir defada bir ilaç kullanılır. Bunun dışında bir klasik tıp doktoru benzer durumlar için hep aynı ve hastalığa özgü ilaçlar kullanır. Yani mesela midenizde yanma varsa kullanılacak ilaçların sayısı, türü bellidir. İşte antiasit ilaç grupları vardır. Proton pump inhibitor dedikleri asitlerin üretilmesini engelleyen ilaç grupları vardır. Bunların birkaç tane markası vardır. 8-10 tane ilaç içinde midedeki asidi azaltan bir ilacı klasik tıp doktoru seçer ve size verir. Oysa ki örneğin midedeki yanma şikayeti tek bir şikayet olsa dahi farklı insanların gösterdikleri aynı semptomun sebepleri aynı değildir ve onların homeopatik tedavileri farklı olacaktır. Çünkü mesela iki kişinin midem yanıyor diye bir homeopata geldiğini düşünelim. Homeopat ne zaman başladı, ne oldu diye sorduğunda bunlardan bir tanesi eşimin ölümünden sonra çok üzüldüğüm için oldu derse onun ilacı başkadır. İş yerinde müdürümle kavga ettim, çok sinirlendim dediği zaman onun ilacı başkadır. Birinin kaynağında üzüntü vardır, birinin kaynağında öfke vardır. Ve bir homeopat bu durumda tamamen farklı ilaçlar verecektir.
Evet, yani derinlemesine inceliyor hastayı, her hastaya farklı ilaç veriyor. Modern
Evet.
tıbbın sunduğu ilaçlardan da farkı bu anladığım kadarıyla.
Verilen ilaç kişiye özgü oluyor. Hastalığa özgü değil.
Evet, kişiselleştiriyorlar. Tedavi de
Evet.
kişiselleştirilmiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla aslında daha etkili bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz buna?
Bence kesinlikle öyle. Klasik tıpta ilaçlarda bol miktarda tıbbi madde vardır. Örneğin bir doktor bize antibiyotik verdiğinde artık günde 2 kere veya 3 kere 1 gram antibiyotik bile verebiliyorlar. 3 gram tıbbi madde alıyoruz. Ve antibiyotik de aldığımız tek ilaç değil, yanında başka bir takım ilaçlar da alıyoruz vesaire vesaire. Yani gram gram ilaç alıyoruz ve her gün alıyoruz. Ve işte bir hafta kullanıyoruz, 10 gün kullanıyoruz, 2 hafta kullanıyoruz. Bazı hastalıklarda aylarca kullanıyoruz. Homeopatik tedavide ise son derece küçük madde miktarları kullanılır. Çoğu ilaç dozları ise hiç tıbbi madde içermez. Çoğu homeopatik ilaçta neredeyse hiç madde yoktur. Moleküler seviyede dahi yoktur. Çünkü homeopatik ilaçlar son derece seyreltildikten sonra kullanılan ilaçlardır. Bu konuya da programımızın ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.
Yani seyreltik derken normalde aldıklarımızdan çok daha az bir miktarda mı oluyor klasik
Kat be kat,
ilaçlara
kat be kat az miktarlarda. Yani bu da homeopatinin çok şaşırtan bir unsuru. Hatta
göre?
kendilerine şüpheciler diyen bir takım insanların bunun içindeki madde yok ki nasıl iyileştiriyor? Demek ki bu plasebo diye eleştirdikleri nokta bu. İlaçlarımızın içinde gerçekten kimyasal madde yok.
Yani ölçümleyemediğimiz miktarlar var diyorsunuz.
Evet, öyle gramla, miligramla vesaire ölçülebilen bir madde miktarı yok homeopatik ilaçların içinde.
Evet,
Bunlar da nasıl
yine
iyileştireceğini konuşacağız ama.
enerjik olarak sonuçta kalıyor izlere. Tamam, peki.
İyileşmek için klasik tıpta uzun süre bol miktarda ilaç kullanmak gerekir ve ilaçla tedavi klasik tıpta pahalıdır. Homeopatide ise iyileşmek için gereken ilaç dozu son derece küçüktür ve homeopatik ilaçlar ucuzdur. Dolayısıyla aynı hastalığı tedavi etmek için kullanılması gereken ilaçların fiyatını karşılaştırdığımız zaman kimyasal tıbbın ilaçları her zaman daha pahalı kalacaktır. Hangi hastalık olursa olsun. Şöyle bir örnek vereyim. Fransa'da içinde 80 tane homeopatik hap olan aşağı yukarı kadın ucu büyüklüğündeki bir ilaç tüpü 2 euroya yani 6 liraya satılmakta. Ve bir hastalıktan kurtulmak için sizin bu 80 haptan bazen sadece bir tanesini kullanmanız yeterli. Sadece bir tanesini. Yani o tek hapın maliyeti 6 bölü 80
Evet. Çok
ve
uygun
o
bir
kadar.
fiyata geliyor.
Tedavinin maliyeti de bu kadar. Yani öyle günde 3 kere, bir hafta boyunca, işte 15 gün boyunca kullan diye bir şey yok. Hatta bazen şunu yapıyoruz. O bir tane hapı bir şişe suyun içinde eritiyoruz. O şişeden yudum yudum o ilacı kullanıyorsunuz. Yani
Daha
ilacı daha
bile
uzun
az
süre
yani.
kullanmanız gerekiyorsa bile birden fazla hap kullanmanız gerek. Üstelik daha önemli bir başka konu var. Homeopatik bayatlamıyor. Yani son kullanma tarihi yok.
Evet, bu.
Dolayısıyla size verilen bir homeopatik ilacın ya evladı değiliz ki yani hani oğlunuz, kızınız, torununuz ne zaman lazım olursa o zaman kullanacağınız bir ilaç yani.
Tabii herhalde doğru saklanması gerekiyor, doğru koşullarda saklandığında.
Elbette. Yani işte güneş görmeyecek, yüksek ısıya maruz kalmayacak. Bu gibi şeylere dikkat ettiğiniz takdirde ilaçta herhangi bir bozulma söz konusu değil. Bir başka konu, klasik tıbbın iyileşmesi genellikle kalıcı olmuyor. Yani özellikle kronik hastalıklarda mesela tansiyonu olan birine tansiyon düşürücü bir hap veriyorsunuz. Bunu her gün almak zorunda. Yani almadığı zaman tansiyonu tekrar yükseliyor. Dolayısıyla birine ölene kadar ilaç veriyorsunuz. Halbuki bu iyileştirmek değil. İyileştirmek demek o kişiyi ilaçtan kurtarmak demek. Homeopatide başarılı bir tedavi sonunda sürekli ilaç kullanımına gerek kalmaz. Kişi iyileşir ve artık ilaç kullanması gerekmez. Homeopatik ilaç kullanması dahi gerek. Bu da çok önemli bir fark. Yani sadece maliyetler açısından değil, kişinin hastalığının gerçekten iyileşmesi adına da çok önemli bir fark. Bir başka konu, klasik tıp teşhis koyabilmek için çoğu kez pahalı hatta incitebilen testlerin yapılmasına gerek duyar. Kan alır, röntgen çeker, MR çeker, anjiyo yapar. Fakat homeopat teşhis koymak için genellikle sadece hastayla konuşur. Yani çok önemli bir deri semptomunu görmesi gerekmiyorsa homeopatın, yani fiziksel muayene yapmaya bile gerek yoktur. Çünkü önemli olan hastanın hastalığını nasıl algıladığıdır. Hasta hastalığı nasıl algılıyorsa, nasıl hissediyorsa, ağrıları yanıcı mı, yırtıcı mı, batıcı mı, zonklayıcı mı, saat kaçta geliyor, ne zaman ortaya çıkıyor? Bu bilgiler önemlidir. Bunları hasta bize söyleyebildiği sürece başka bir teşhis metoduna homeopat nadiren gerek duyar. Gerek duyulan, sıklıkla gerek duyulan ikinci yardımcı da şudur. Eğer hasta kendini ifade edemeyecek durumdaysa hastanın bakıcısına sorulur. Yani o hastanın bakımını yapan kişiye, küçük çocuksa annesine, babasına sorulur. Ancak bunların da yetmediği durumlarda bir homeopat da medikal testlerin yapılmasına gerek duyabilir. Bir homeopat aslında medikal testi sıklıkla şu nedenle gerek duyar. Hastanın iyileştiğini medikal olarak kanıtlayabilmek için. Yani mesela bir tümör varsa hastada, git der, ultrason çektir. Kaç santim bu tümör görelim. Ondan sonra homeopatik tedavi yapıldıktan sonra bir daha çektirtir. Ve tümörün küçüldüğünün belgesini hem kendisi için hem hastası için ortaya çıkarmak için ister. Ama orada bir tümörün varlığını anlamak için ya da küçülüp küçülmediğini anlamak için homeopatın aslında ultrasona da ihtiyacı yoktur. Bunlar sadece emin olmak için yapılan kontrollardır. Dolayısıyla şu anda klasik tıp ve homeopatik tedavi arasındaki farkları bitirmiş olduk. Sizin bir sorunuz daha vardı.
Homeopati dünyada pek çok ünlü tarafından kullanılıyor. Hani nasıl ortaya çıkmış? Abraham Lincoln'dan Tony Blair'e kadar birçok politikacı, kadın hakları liderleri, örneğin Florence Nightingale, John Rockefeller gibi şirket sahipleri, birçok ülkenin asilleri ve ruhani liderleri, sizin de ekleyecekleriniz olabilir buna, homeopatiyi kullanıyor. Zamanında da çok kullanıldığını duyuyoruz kitaplarda. Ama ülkemizde çok yeni, dünyada da şu an daha az tedavi anlamında tercih edilen bir yöntem. Hani nasıl ortaya çıktı, nasıl keşfedildi gibi bir sorun var ama. Son onunla da belki kapatma yapabiliriz diye düşünüyorum.
Homeopati 1800'lerin başında ortaya çıktı ve çıktığı zaman hem inanmayıp karşı çıkanlar oldu hem de kolay benimseyip derhal kullananlar oldu. Kolay benimseyip derhal kullananlar arasında İngiliz ve Rus kraliyet aileleri de var. O dönemde homeopati en çok salgın hastalıklarda kullanılıyordu. Çünkü o yıllar aynı zamanda Almanya'nın, Fransa'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin birbirleriyle savaştığı yıllar. Tifo, kolera gibi hastalıklar çok yaygın ve o günün doktorları da böyle salgın hastalıklarla mücadele ediyorlardı. Ve homeopati bu salgınlarda çok büyük bir başarı oranı yakaladı. Ve bu başarı oranı duyuldukça klasik tedavilerle, o dönemin klasik tedavileriyle kıyaslandığında çok büyük bir fark ortaya çıkınca derhal dönemin ünlü doktorları homeopati ile ilgilenmeye başladılar. Mesela Rusya'da bir doktor tek başına 11 bin kolera vakasını tedavi etti. Ve
Bayağı büyük bir rakam.
homeopatiyle evet ve çok da büyük bir başarı oranı yakaladı. %90'ların üstünde. Ve daha sonra homeopatiye de çok büyük katkıları oldu. İngiltere Kraliyet ailesinde homeopati hala çok kullanılmakta. Hatta şöyle, yani şu anda yaşayan İngiltere Kraliçesi'nin kendi özel kraliyet homeopatı var ve Londra'da da bir homeopati hastanesi var. Hem halka hizmet eden hem de aynı zamanda işte bu hastanenin başhekimi İngiltere Kraliçesi'nin özel homeopatı. Peki buna rağmen neden homeopati hala çok bilinmiyor dersek bunun sebebi şu. Her zaman ana akım daha medyatik. Yani kim daha çok para harcarsa sesini daha çok duyuruyor. Homeopatlar yani seslerini duyurmak için reklam vermek gibi şeyler yapmıyorlar. Yani birincisi tamamen medyayı kullanmakla ilgili olan şeyler. İkincisi homeopati şu anda kendilerine işte kuşkucular adı verilen bir takım gruplar tarafından saldırıya uğruyor. Sürekli olarak işte bunların içinde madde olmadığına göre bu plasebodur. İşte bakın bunlar ilaçlarını o kadar seyreltiyorlar ki işte bir damla ilacı Marmara Denizi'ne atıyorsun. Sonra Marmara Denizi'nden bir kaşık ilaç içiyorsun. Hiç böyle bir şey seni iyileştirebilir mi falan diye eleştirilerde bulunuyorlar. Bu eleştirilere tabii insanların bir kısmı inanıyorlar. Yani çünkü bir şeyin işe yarayıp yaramadığını görmek için ya aklınızı kullanacaksınız ya da deneyeceksiniz. Bir kısım insanlar işte bazı bilgilerden mahrum kalıp duyduklarına inanıyorlar ve bu tür denemeleri yapmıyorlar. Ve yapmayınca da homeopatinin ne kadar işe yarar olduğunu görmüyorlar. Onun dışında bu dünyadaki genel problem. Yani yeteri kadar tanıtım için kaynak ayrılmamış olmasından dolayı insanların az duyması, duyanların da bir takım başka insanlar tarafından yanlış yönlendirilmesi ve çok az insanın deneyip güvenmesi nedeniyle dünyadaki kullanım oranı klasik tıbbın biraz altında kalıyor. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de homeopati çok yeni. Aslında bir takım kayıtlara göre Osmanlı zamanında bir tane homeopat İstanbul'da yaşamış. Dolayısıyla ilk homeopat aslında ta Osmanlı zamanında var.
Bu da güzel bir bilgi.
Fakat hani Türkiye Cumhuriyeti'nde diye bakarsak ilk homeopati derneği 2003 yılında İzmir'de kuruluyor. O zamandan bu yana 6 dernek kuruluyor Türkiye'de. Bunların hepsi kadınlar tarafından kuruluyor. kadın ve doktorlar tarafından kuruluyor. Bir tane
Evet.
veteriner homeopati derneğimiz var. Orada da kurucular arasında kadın veterinerler başta.
Evet.
Dolayısıyla homeopati deyince kadınların çok önemli bir rolü var. Bir başka istatistik bilgi vermek istiyorum. Homeopat olmak isteyenlerin arasında da kadınlar ağırlıklı. Yani bir homeopati eğitimine katıldığınızda %80-90 oranında kadın öğrenci var. Ve
Evet.
homeopatiyle iyileşmek isteyen hastalar arasında da kadınlar ağırlıklı. Yani bir homeopata gelen hastaları saydığınızda yine işte 10 kişiden 8'i 9'u kadın hasta.
Bugünkü podcastimizi o zaman bu şekilde sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey katkılarınız için.